Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 5 Hordat 1402, Hicri Kameri 6 Zilkade 1444 ve Miladi Takvimle 26 Mayıs 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'de seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, Semavi Tilavetler, İran Masalları ve Efsaneleri ve İlahi Önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, Deniz Kuvvetleri İran'ı küresel toplumun gözleri önüne serdi açıklamasında bulundu. Esir İranlı diplomat 5 yıl ardından yurda dönüyor. Emir Abdullahian, İran ve Irak arasındaki bankacılık işbirliğinin güçlendirilmesini talep etti. Nasır Kenani, bölgeye silah ihracatçıları İran'ın savunma gücünden endişeli dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle diktatör olmadığımızı kanıtladık açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun deniz kuvvetlerinin 86. filosunun misyonu, ülkenin olağanüstü bilgi ve kapasitesini uluslararası toplumun gözleri önüne serdiğini belirtti. Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, bugünkü hutbelerinde İran İslam Cumhuriyeti ordusunun deniz kuvvetlerinin 86. filosunun dönüşüne değinerek, bu iktidar yaratıcı harekette İranlı bilim adamlarının ve entelektüellerin bilgi, uzmanlık ve teknolojisinin simgesi olan Nena filosu 65 bin kilometre yol kat ederek ve Ekvador hattını 4 kez geçerek İranlıların bilgi, uzmanlık, cesaret ve olağanüstü kapasitesini küresel toplumun gözleri önüne serdi açıklamasında bulundu. Hocetul İslam Ebu Turabi Ferd, amacın deniz hakimiyeti olduğunu ve bugün İran İslam Cumhuriyeti donanmasının bu konumda olduğunu belirterek, deniz gücü, denizdeki suları ve hayati kaynakları kontrol edebilen ve düşmanların bunlara erişmesini engelleyebilen denizle ilgili bir dizi yetenektir vurgusunda bulundu. Tahran Cuma namazı hatibi sözlerine şunları ekledi. Hint, Pasifik ve Atlantik okyanuslarında güç sahibi olmak ve önemli Magellan Boğazı'ndan geçmek gerçekten eşsiz ve istisnai bir durumdur.
Hucetül İslam Ebu Turab-ı Ferd ayrıca İran'ın 13. hükümetini doğuya dönük dış politikası ve komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesi nedeniyle teşekkür ederek bugün Batı ile Amerika arasında siyasi, kültürel ve sosyal çıkmazlar mevcuttur. Ve Amerika artık dünyadaki tek süper güç değil ve ekonomik küreselleşme, küresel yönetişim için bir çerçeve oluşturamadı diye kaydetti. İran Dışişleri Bakanı bu ülkenin Belçika'da tutuklu bulunan diplomatının serbest bırakılacağını ve iade edileceğini duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan attığı tweette şunları yazdı. Almanya ve Belçika'da 5 yılı aşkın süredir hukuka aykırı bir şekilde tutuklu bulunan İran'ın suçsuz diplomatı Esedullah Esed'i şimdi anavatanına dönüyor ve yakında İran'a giriş yapacak. Viyana'da görev yapan İranlı diplomat Esedullah Esed'i 5 yıl önce münafık terör örgütünün Almanya'daki mitingine saldırı planlamak suçlamasıyla tutuklanarak Belçika'ya sevk edildi ve orada 1961 Viyana Diplomatik Dokunulmazlık Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Esed'in tutuklanmasıyla ile Avrupa arasındaki ilişkilerde yeni bir kriz yaratmak amacıyla Siyonist rejim ve bazı Avrupa güvenlik servisleri tarafından planlandı. Umman Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yayınlayarak Umman'ın Belçika ile İran arasında tutuklu vatandaş sorununun çözümünde arabuluculuk yapmayı başardığını, Tahran ve Brüksel tarafından serbest bırakılan kişilerin bugün Maskat'a sevk edileceğini duyurdu. Umman Haber Ajansı'na göre Umman'ın arabuluculuğu İran ve Belçika hükümetlerinin iki ülke vatandaşları sorununun çözülmesine yardımcı olma talebine yanıt olarak geldi. Ve Umman'ın çabaları iki taraf arasında karşılıklı özgürlük konusunda bir anlaşmaya varılmasına yol açtı. Belçika Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada güvenlik nedeniyle İran'da tutuklu bulunan bu ülke vatandaşının serbest bırakılmasını 15 aylık odaklı ve tedbirli diplomasinin sonucu olarak değerlendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hacullah Habib İran'da tutuklu bulunan bu ülke vatandaşı Oliver Van de Kastel'in serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter sayfasından şu mesajı paylaştı. 455 günlük haksız tutukluluktan sonra Oliver Van de Kastel nihayet özgürlüğüne kavuştu. 15 aylık odaklı ve tedbirli diplomasi ardından bu gece Belçika'ya dönmesi planlanıyor. Lahabi bu Belçika vatandaşın serbest bırakılması için yorulmadan çalışan herkese teşekkür ederek Belçika'nın suçsuz mahkumların yanında olduğunu söyledi. Belçika Dışişleri Bakanı'nın bildirisi, Umman Dışişleri Bakanlığı'nın birkaç saat önce Umman'ın tutuklu vatandaşlar sorunu çözmek için Belçika ile İran arasında arabuluculuk yapmayı başardığını bir açıklama yayınlayarak duyurmasının ardından yayınlandı. Tahran ve Brüksel tarafından serbest bırakılan kişiler bugün Maskat'a sevk edilecek. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak ile bankacılık işbirliğinin mümkün olduğunca güçlendirilmesini talep etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Perşembe akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde aralarındaki ilişkilerin son durumunu ele aldılar. İran ve Irak Dışişleri Bakanları iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanmasına vurgu yaptı. İki bakanın görüştüğü diğer konular arasında İran'ın Irak'a gaz iletim hatlarının güçlendirilmesi ihtiyacı ve bölgesel işbirliği de yer aldı. Emir Abdullahyan, Beytullahul Haram hacıları hac ziyaretiyle ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'tan sağladığı krediden yapılan mali ve banka havalesini de takdirle karşıladı ve iki ülke arasındaki bankacılık işbirliğini mümkün olduğunca güçlendirmeye vurgu yaptı. Irak, Batı Asya bölgesinin Arap ülkeleri arasında yer alan ve İran ile kültürel ve dini yakınlıklara sahip ülkedir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bölgeye silah ihracatçılarının başında gelen hükümetler bugün İran'ın ilerlemesinden ve savunma gücünden kaygı duyduklarını dile getirdiklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün şöyle bir tweet attı. Aynı batılı hükümetler özellikle de Saddam rejimini İran'a karşı askeri saldırı için kışkırtma ve silahlandırmada ve savunmasız şehirlerimize ve insanlarımıza roket yağdırmada önemli bir rol oynayan ve bölgeye silah ihracatçılığının başında gelen Amerika ve Fransa bugün İran'ın ilerlemesinden ve savunma gücünden endişelerini dile getiriyorlar ve güçlü İran'a şiddetle karşı çıkıyorlar. Kenan'ın bu tweet'i Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanlarının sözcülerinin İran'ın askeri gücüyle ilgili son açıklamalarına tepki olarak gündeme geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Horemşah 4 Fiber füzesinin görücüye çıkarılmasına tepki olarak düzenlediği basın toplantısında İran'ın bu savunma başarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı göstermeye çalıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de İran'daki Horemşah 4 füze testinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli, direniş ekseninin kazanımlarını açıklamak için medya etkileşimi konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla Beyrut'a gitti. İrip Başkanı Peyman Cebelli, Beyrut Uluslararası Havalimanı'na vardıklarında şunları söyledi. Bu gezi, direniş ekseninin kazanımlarını anlatmak için medya ve çeşitli yetkililerle mutabakat ve daha iyi etkileşim yönündedir. Cebelli ayrıca sınır dışı kanallarda dahil olmak üzere çeşitli ulusal medya ağlarında bölgesel olayların iyi, zamanında ve hızlı bir şekilde yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti. İrib, direniş ekseni ülkelerine parlak bir sicile sahiptir. Özellikle 2000 yılında Güney Lübnan'ı özgürleştirmesi ve Lübnan'daki 33 gün savaşının kazanılması gibi hassas dönemlerde çok etkili olmuştur. İrib Başkanı direniş ekseninin zaferleri sırasında medya bağlılığının direniş ekseninin tüm ülkelerin etkileşimini ve sinerjisini gerektirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Bu gezi direnişin kazanımlarını pekiştirmek için medya ve çeşitli yetkililerle uzlaşma ve daha iyi etkileşimin bir işaretidir. Ve bu gezinin direnişin kazanımlarını pekiştirmek için medya işbirliğinin ciddi bir başlangıcı olacağını umuyoruz. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Direniş ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Des Volorne'yi dayatılan savaş döneminde bu şehirle sınırlı kalmadı ve bir modele dönüştü. Kaani sözlerine şunları ekledi. Hiçbir dönemde direniş cephesinin başarısı ve gücü bugünkü kadar artmadı ve Siyonist rejim hiçbir dönemde bugünkü kadar aşağılanma yaşamadı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı şunları kaydetti. Bugün Siyonist rejim ciddi bir şekilde geriliyor ve aşınıyor. Bugünlerde Filistinliler tarafından Batı Şeria'da 30'u yakın operasyon yapıldı ve bunun da kökü İran ulusunun direnişindedir. Hordad'ın 4. günü İran İslam Cumhuriyeti'nde Huzistan elinin şehirlerinden biri olan Desvul'un direniş ve dayanışma günü olarak adlandırıldı. Bu ismin verilmesinin nedeni İran-Irak savaşı sırasında Irak-Bas rejiminin roket yağmurlarına karşı Desvul halkının direnişidir. Bu şehir kutsal savunma döneminde Irak-Bas rejiminin düşmanları ve roket atarları tarafından defalarca saldırıya uğramış, öyle ki füzeler şehri olarak anılmıştır. Filistinli bir genç bugün El Halil'in güneyinde soğuk bir silahla saldırmayı planladığını iddia eden Siyonist bir yerleşimci tarafından vurularak şehit edildi. El Alemin haberine göre Siyonist medya El Halil'in güneyindeki Tana'u Meryem yerleşiminde silahlı bir yerleşimcinin Filistinli bir genci bıçaklı saldırı düzenlemeyi suçlamasıyla vurduğunu bildirdi. Yerleşimde alarmın çaldığını ve işgalci rejim yetkililerinin Tanau Meryem sakinlerinden kapı ve pencereleri kapatmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar evlerinden çıkmamalarını isteyerek yerleşim yeri içinde trafiği yasakladığını belirtmek gerekir. Filistin Sağlık Bakanlığı da vurulan Filistinli gencin isminin 28 yaşında olan Ala Halil Gisiye olduğunu ve El Halil'in güneyindeki El Zahiriye bölgesinden olduğunu bildirdi. İran'ın karma para atıcılık takımı Dünya Kupası'nda finale yükseldi. İran Press'in bildirdiğine göre Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nın ikinci gününde Muhammed Rıza Emini ve Masume Huda Bahşi ikili takımı bugün R11 etkinliğinde ön elemede ve SH2 ayakta 10 mm havalı tüfek takım karma bölümünde rakipleriyle yarışıp 625,2 puanla ikinci oldular ve final aşamasına geçtiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter sayfasında iç muhalefete ve Batı medyasına yanıt olarak son seçimleri Türkiye'de demokrasinin varlığının bir işareti olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna iki gün kala Erdoğan muhalefete ve bazı batılı medyaya saldırarak şunları yazdı. Ülkemizde seçimlerin yapılması sayısız gerçeğin anlaşılmasında temel rol oynadı. 14 Mayıs'ta demokrasinin gücünü sandıkta görmekle kalmadık, aynı zamanda birçok fikri belirsizlik de azaldı. Erdoğan sözlerine şunları ekledi. Türkiye'deki diktatörlükle ilgili bize yönelik iftiralar ve ithamlar var. Kendi ülkelerinde seçmenlerin yarısını bile sandık başına getiremeyenler tarafından kötü kampanyalar başlatıldı. Son seçimlerde oyların %49,52'sini alan Türkiye Cumhurbaşkanı muhaliflerinin saldırılarını ve yalanlarını yaymalarını hükümetin diktatörlüğünün kökü olarak gördüğünü ifade ederek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları kendisine karşı bir sindirme politikası başlattığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı tweetinde şunları vurguladı. 14 Mayıs seçimleriyle diktatörlük iddialarının tamamen asılsız olduğunu kanıtladık. Yalanla, iftirayla, yıldırmayla kazanılamayacağını gösterdik. İsveçli bir hükümet yetkilisi Türkiye'nin Stockholm'a iade edilmesini istediği kişilerin isimlerini henüz vermediğini söyledi. İsveçli bir yetkili, Wall Street Journal'a Stockholm'un Türkiye'nin iade etmek istediği kişilerin kimliğini hala bilmediğini söyledi. Türkiye'nin bu kişilerin isimlerini İsveç'e henüz vermediğini belirtti. Türk yetkililere göre İsveç, Kürdistan İşçi Partisi'nin 73 üyesini Ankara'ya teslim etme sözü vardı. İsminin açıklamaması şartıyla konuşan İsveçli yetkili, Wall Street Journal'a şunları söyledi. Kürdistan İşçi Partisi Türkiye hedef almak için para toplama yeteneğini zayıflattık. Tüm bu tutum ve eylemler İsveç'in Türkiye'nin NATO üyeliğine rızasını kazanma çabaları çerçevesinde olduğu söyleniyor. Daha önce Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıktığı için tutuklanan Bahreyn'deki İmam Sadık Camisi'nin imamı Şeyh Muhammed Sankur serbest bırakıldı. El Alemin haberine göre Şeyh Sankur son cuma namazında Bahreyn ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleşmesine uygun olarak Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı değiştirme eylemini eleştirmiş ve ardından Bahreyn'i yetkililer onu tutuklamıştı. Sırada bültenimizin son haberi var. Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın eşiyle birlikte ülkeden çıkması yasaklandı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pakistan hükümeti eski başbakan İmran Han ve eşinin yanı sıra 600'den fazla yetkilinin Pakistan'dan ayrılmasını yasakladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Siyonist rejimin İran'a karşı tehditlerinin şiddetlenmesinin arka planı başlığı altında. İşgalci Siyonist rejim ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran her zamandan daha fazla uranyumun seyreltilmesi ve zenginleştirmesinde gelişmiştir. Ufukta olumsuz gelişmeler seziyoruz. Bu da askeri müdahaleyi gerektirebilir iddiasında bulundu. Siyonist rejimin İran'a askeri saldırı niyeti nasıl bu kadar kolay ve ulu orta bir şekilde ortaya koyabildiği düşündürücü. Çünkü bu rejimin tüm saldırılarını bölge ülkelerini önceden uyarıda bulunmadan gerçekleştirdiği bilinmektedir. Dolayısıyla bu tür askeri tehditlerin ancak bu kadarla sınırlı olduğu, panik çığlığı olarak Amerika'dan destek almak için olduğu söylenebilir. Bu bağlamdaki İsrail'in feryatlarının çaresizlikten dolayı olduğu bilinmektedir. 20 yıl aşkın bir süredir Siyonist rejimiyle başları İran'ın nükleer bombaya 6 ay ya da 1 yıl uzaklıkta olduğunu vurguluyor. Siyonistlerin iddialarını ve yalanlarını doğrulayan ve gösteren husus ise İran'ın nükleer tesislerini gece gündüz denetim altına alan Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın dönemsel ve periyodik raporları olmuştur. Siyonistler bugün İran'da %99 zenginleşmeden bahsediyorlar. Bu iddia ise ilk olarak Uluslararası Atom Enerji Kurumu tarafından yalanlandı. İran uranyumu %60'a kadar zenginleştirdiğinde bunu resmen ilan etti ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerine bildirdi. İran'ın barışçıl nükleer programında saklayacak hiçbir şey olmadığını da açıkça gözler önüne serdi. Siyonist rejim başkanları ve tüm Siyonistler başkalarının topraklarını işgal ettiklerinden beri hep korku ve panik içinde yaşamışlar. Ve bu panik havası ve durumu genellikle hırsız ve katillerin özelliği olduğundan şimdi de bağırmak ve feryat etmek suretiyle kendilerini bu durumdan kurtarmaya hem suçlu hem güçlü konumuna geçmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu durum onları kurtaramayacaktır. Bu durum onlara daha fazla Amerikan desteği getirmeyecek. Çünkü İsrail'in Amerikan babası Ukrayna krizinde boğulmuş durumda ve Tayvan krizine daha fazla müdahil olarak başka bir belaya girmek üzere. Sonuç olarak İsrail için başka cepheler açamaz. Siyonist rejim liderlerinin fark edemediği bir başka önemli nokta ise tıpkı uluslararası denklemlerin ve bölgedeki ve dünyadaki güç merkezlerinin değiştiği gibi zamanın ve durumun da değiştiğidir. Siyonist rejim artık yenilmez bir orduya sahip değildir ve vurulmadan saldıramaz ve katliam yapamaz. Bundan daha da önemlisi bu rejimin liderleri Amerika'nın artık dünyadaki tek güç kutbu olmadığını ve dünyadaki ilk ve son karar merci olmadığını henüz fark etmemiş olmasıdır. Direniş ekseni ve başında İran, Siyonistlerin kafa karışıklığını, düştüğü paniği ve varoluşsal beka kaygısını gözlemliyor. Bu durum devam ederse, direniş ekseni silahlarından ateş açma zahmetine girmeden Siyonistlerin varlığını içeriden nasıl yok edeceğini izleyecektir. Aslında Siyonist rejim iç meseleler ve krizlerinden gözleri uzaklaştırmak için bölgesel krizler çıkarmayı istekli görünüyor. Bu bağlamda kendine en büyük düşman gördüğü İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerini savurmaya ve kendi içinde bir türlü birlik oluşturmaya da çalışmaktadır. Ancak artık bölgedeki denklemler İslam, Arap dünyası ve direniş ekseni lehine değişmiştir ve Siyonistlerin yapacağı ilk hata son hataları olabilir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın nükleer bombardıman utanmazlığı başlığı altında. Amerikan Başkanı Joe Biden G7 zirvesine katılmak üzere Japonya'nın Hiroşima kentini yaptığı ziyarette bu şehirden seleflerini yaptığı nükleer bombardıman dolayısıyla özür dilememesine karşın bir de bu şehrin Barış Müzesi'ndeki hatıra defterini nükleer silahtan arındırılmış bir dünya istediğini öne sürdü. Amerikan Başkanı Joe Biden, Hiroşima gezisi sırasında ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye karşı atom silahları kullanması ve bu iki şehrin tamamen yıkılması ve yüz binlerce insanın katledilmesi nedeniyle özür dilemedi. Hiroşima'yı ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olan eski Amerikan Başkanı Barack Obama gibi Joe Biden da ülkesinin Hiroşima ve Nagasaki'ye karşı nükleer bomba kullanması nedeniyle özür dilemedi ve üstüne üstün bir de küresel barış çağrısı yaptı ve Amerika'nın demokrasi yalanlarını tekrarladı. Bu anormal davranış Amerikan terörizmi ve suçu çerçevesinde değerlendirilmelidir. Aksi halde bir ülkenin başkanı, ülkesi tarafından işlenmiş insanlık tarihinin en iğrenç suçlarından birinin mahallini ziyaret edip de kurbanların ailelerinden özür dilememesi nasıl yorumlanmalıdır? Acaba bu iğrenç eylem Japon ulusuna, kurbanların ailelerine ve tüm insanlığa bir hakaret değil mi? Burada komik olan şu ki Biden nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya diledi. Halbuki ülkesi binlerce nükleer savaş başlığı biriktirdi. Daha da kötüsü bu silahları nükleer silahları olmayan insanlara karşı kullanmaktan da geri kalmadı. Amerika bir yandan ve diğer ülkelerin işlerine karışırken kaynaklarını da yağmalıyor. Nükleer bomba içeren stratejik bombardıman uçakları ve nükleer füzelerle donatılmış denizaltıları dünyanın farklı bölgelerine gönderiyor ve üstlerinde nükleer başlıklı füzeler konuşlandırıyor. Dünyada nükleer silah kullanan ve bu silahlarla hegemonyasına, açgözlülüğe ve teröre karşı çıkanları tehdit eden tek ülke olan Amerika, bugün sözde ulusların koruyucusu konumuna gelmiştir. Bu sicili kabarık ülke kendine karşı çıkanları, muhaliflerini insanlığa karşı suç işlemekle itham ediyor ve kitle imha silahları olduğu bahanesiyle ülkeleri aç bırakmak, boyun eğdirmek amacıyla yaptırımlar uyguluyor ve bu politika dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor. Bazı insanlar Amerika'dan Hiroşima ve Nagasaki'ye yapılan nükleer bombalama nedeniyle özür dilemesini istemenin yanlış olduğuna inanıyor. Çünkü bu tür suçlar özür dileyerek affedilemez ve insanlığın gelecekte bu tür suçlara tanık olmaması için sorumluların savaş suçlusu olarak yargılanması gerekir. Kimilerine göre bu bekleme süresinin üzerinden ne kadar geçerse geçsin, er ya da geç öyle bir gün gelecek ki bu cinayeti işleyenler suçlu olarak tanınacaktır. Burada bu tür olaylarda Amerika'nın nasıl bir çifte standartta duruş sergilediği de ortaya çıkıyor. Amerika birçok kez insan haklarını sadece kendi perspektifinden ele aldığını, insan haklarının Amerika için bir araç olduğunu, öyle ya da böyle milyonlarca insanın hayatının pahasına bile hegemonik emperyalizmini sürdürmek istediğini göstermiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin Nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, HDP eş başkanı Pervin Buldan ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. HDP Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan protokol sonrası olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası HDP eş başkanı Buldan ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Öte yandan AK Parti cenahından seçimle ilişkin bir iddia ve yorum gündeme yansıdı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'na kazandırmaya çalıştı ama ikisi de seçimde başarısız oldu dedi. Dünkü sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin gazeteci Sayın İhsan Kaçay ile konuşmuştuk. Partilerin özellikle adayların oy oranlarıyla ilgili kısaca sizler bilgilendirmeye çalışmıştık. Bugün de sohbetimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz seçim gündemiyle ilgili. Efendim şimdi geçtiğimiz günlerde Abdüllatif Şener NTV'de canlı bir programa katıldı. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey sözlerini gerçekleştiremez dedi. Şimdi CHP tabanında sizce nasıl bir algı var şimdi birinci turdan sonraki rekabete göre? Yani CHP biraz umutsuz desek siz katılır mısınız efendim?
Yani dediğim gibi biraz umutsuzdu fakat mesela yurt dışı oyları şimdi kullanıldı. Dün akşam itibariyle yurt dışı oyları kapandı. İlk seçimde yurt dışı oyları 1600 gibi falan, yani 1 milyon 600 bin gibi olsa şimdi neredeyse 1 milyon 900 bin. Yani 2 milyona yaklaşan bir seçmen muhtemelen CHP seçmeni Avrupa'da daha iyi konsolide oldu. Bu da bütün koşulları zorlamaya çalışıyor. Yani şey çok önemli değil. Yani meclis meselesi elbette çoğunlukta önemli kararlarda çoğunluğun olması önemli. Fakat meclis dengeler yarın öbür gün dengeler mecliste de değişebilir. Fakat Cumhurbaşkanı eğer kazanırsa mevcut yetkileriyle zaten çok fazla mecliste ihtiyaç duymadan da çok şeyi gerçekleştirebilecek bir pozisyonda. Bir tek şeye ihtiyaç var, bir tek parlamenter sisteme geçiş noktasında bir ihtiyaç var. O da olmazsa mecliste gerçekleştiremezsen ileriki süreçte şeye götürürsün, referanduma götürebiliyorsun. Yani öyle bir koşul falan var. Yani Abdüllatif Şener biraz daha şeyden kaynaklı, Abdüllatif Şener biraz daha aday olma talebi vardı bu cenahtan. Sonra milletvekili olmayınca da biraz fikirlerinde değişim oldu. Fikirleri biraz daha bana göre kişisel bir değişimden kaynaklandı. Yani çok şey genel atmosfer üzerinden bir analiz olarak değişmedi. CHP şu anda biraz sarılmış gibi açıkçası. Bu ne kadar sandığa yansır? Yani ilk tur gibi çok ciddi mitingler, şunlar bunlar yapılmıyor. Daha naif bir süreç geçişi var. Muhtemelen o daha etkili. Daha çok medyayı kim fazla kullanıyorsa, medya üzerinden daha tutarlı bir şey geliştiriyorsa açıkçası biraz o olacak. Muhtemelen daha çok birebir çalışma etkili olacak. CHP'ler bunu ne kadar yapıyorlar bilmiyorum ama dediğim gibi Zafer Partisi ve diğerlerinin Millet İttifakı'nın desteklemesiyle olgu biraz daha değişti, heyecan biraz daha arttı bu taraftan.
Tahran Radyosu.
Efendim şimdi birinci turda aldığımız yani haberlere göre %10-12 civarında seçmenler oy kullanmadı, sandık başına gitmedi. Şimdi kimi analistlere göre bu orandan büyük bir payda Kürtlere ait. Şimdi ikinci turda bu %10-12 civarındaki oran eğer seçime katılırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar sizce?
Ya şöyle bir şey, aslında çok fazla Kürtlere ait değildi açıkçası. Yani benim analizime göre mesela daha çok Kemalist, yani aşırı ulusalcılara ait olan bir şeydi. Mesela İzmir sandığa çok fazla gitmedi. İzmir ki CHP'nin kalesi biraz Kemal Kılıçdaroğlu'na olan tepkiden kaynaklı gitmedi. 58 mi 56 gibi %56-58 arasında bir oy oranı aldı. Normalde İzmir CHP'nin kalesi ve orada %70-72-78 falan alınan bir oy oranı var. Kürtler tekrar şeye gidecek tabii. Yani Kürtler muhtemelen sandığa gidecekler. Elbette ilk tur gibi belki bir azalma daha yaşanabilir. Ya da CHP bölgede iyi bir çalışma yapılırsa Kürtleri mevcut olan o diğerlerini daha fazla sandığa götürebilir. Fakat işte Zafer Partisi faktörü falan var. O biraz Kürtleri tedirgin ediyor. Kürtler bugün işte muhtemelen Kürtlerin partisi bugün açıklama yapacak işte herhalde nasıl bir yol strateji izleyeceklerine dair. Ama dediğim gibi her şeye rağmen muhtemelen Kürtler biraz çoğunluğu değişimden yana açıkçası çok fazla bu taraf önlerine ne koyup koymayacağını bilmeden ya da çok fazla beklemeden bir değişimden yana olduğu için muhtemelen sandığa gidecekler ama dediğim gibi çoğunluk sandığa gitmeyen yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri daha çok işte büyük kentlerde eğer bunlar sandığa götürülürse özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul hattında sandığa götürülürse yani bir şey değişebilme ihtimali çok yüksek. Yani oy oranı değişebilme oranı çok yüksek.
Anladım. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sanih Sen Bey.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin gazeteci Sanih Sen Kaçar ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Sayın Kaçar ile bu konuyla ilgili sizler için hazırladığımız röportajın ikinci bölümünü sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nebevi hadiste şöyle buyurur: Allah'ın rahmetiyle kuşatılan ve aziz ve celil olan Allah'ın nuruyla örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlerle birlikte çeşitli uluslararası yarışmalarda tüm Kur'an-ı Kerim'in hafızlığı ve tilavetinde üstün başarılar kazanan Üstad Şehriyar Perhizkar ile ilgili sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Üstad Şehriyar Perhizkar, Kur'an-ı Kerim hafızı ve karisidir. Miladi 90'lı yılların başında Tahran ve Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında hıfz dalında birincilik kazanınca adı dillere destan oldu. Çok az insan onun Kur'an-ı Kerim tertilini dinleyip de huzur veren sesine hayran kalmamıştır. Onun Kur'an-ı Kerim tertil sesi İranlıların işitsel kültürünün bir parçası haline gelmiştir.
Üstad Perhizkar Müslüman ülkelere birçok yolculuk yaptı ve bu ülkelerdeki Kur'an-ı Kerim çalışmalarını yakından inceledi. Birçok Kur'an-ı Kerim yarışma ve meclisine katılarak önemli ve çeşitli sorumlulukları karnesinde biriktirdi.
Üstad Şehriyar Perhizkar 1983 yılından itibaren uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarına katılarak hıfz ve kıraat dallarını üstün ulusal ve uluslararası dereceler kazandı. Üstad tilavet dalındaki diğer birçok üstad ve uzman gibi Kur'an-ı Kerim karisinin işin başında Mısırlı bir kariyi taklit etmesi ve bu dönemde her türlü yenilikçilik ve modern tarzdan kaçınması gerektiğine inanıyor. Bu dönemin sonunda yeni bir tarz ortaya çıkarabilir. Üstad Pehrizkar, bizzat merhum Abdülbasit ve ardından Meşavi ve daha sonra da Mustafa İsmail'i taklit etti.
Kur'an-ı Kerim'in bu seçkin ustası daha yolun başında olan genç karileri büyük hocaların tilavetini dikkatlice dinlemeye davet ediyor. Bu sayede en başından itibaren seçtikleri karinin tilavetindeki tüm inceliklerini ve detaylarını dinlerler. Şimdi sohbetimizin bu bölümünde 20 yaşındayken Üstad Şehriyar Perihizkar'ın İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei huzurundaki tilavetinden bir bölümü dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur fil kitabi Musa innehu kâne muhlasan. وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
Üstad Pehrizkar çeşitli Kur'an öğretim kurslarında farklı yaştaki Kur'an seferlere öğretmenlik yaptı. Ayrıca Tahran Üniversitesi İlahiyat ve İslam İlimler Fakültesi'nde fonetik profesörüydü. 1985'te Kur'an-ı Kerim'in bir dönem tertil kursunun kaydedilmesi, Kur'an'ı nasıl ezberleyelim kitabının yazılması, Kur'an ve İtret, Nur el-Sakale'nin kültür merkezinin kurulması bu değerli üstadın bazı değerli çalışmalarıdır. Üstad Pehrizkar son yıllarda Kur'an-ı Kerim'in kıraat ve ezberlenme alanında değerli çalışmalar yapıldığını fakat bunların yeterli ve kafi olmadığı kanaatinde.
Tahran Radyosu.
Üstad Şehriyar Perihizkar'a göre Kur'an-ı Kerim'e duyulan ihtiyaç fıtri ve deruni bir ihtiyaçtır ve insan ruhu bu semavi kitapla ünsiyet kurmaya ihtiyacı vardır. Üstad'a göre İslami bir toplum ve Müslüman birey Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı olmadığını hissederse o toplum veya birey hastalığa yakalanmıştır. Üstad bu konuda şöyle bir açıklamada bulunuyor. Neden hastalık diyoruz? Çünkü insanın temiz fıtratı ve ruhu ilahi kelamı okuma ve Kur'an'a ihtiyacı vardır. Fakat birey bu ihtiyacı hissetmeyip kendi ruhunun susuzluğunu Kur'an tilavetiyle gidermiyorsa yani yanlış yola girmiştir ve ruhunun yüce ihtiyacını doğru davranışlarla karşılamıyor.
Kur'an-ı Kerim'in bu büyük uluslararası jürisi, Kur'an-ı Kerim'in hıfz, tertil ve güzel tilavetlerinin çok önemli olmadığını, sadece ayetlerin derin anlamlarına ve uygulamalı konularına dikkat etmek gerektiğini düşünenlere de şöyle diyor. Kur'an'ı ezberlemek, tertil ve tilaveti ilahi kelam ile ünsiyetin başlangıcıdır. Eğer başlangıçtan gafil olursanız Kur'an-ı Kerim'e göre davranmakta nasıl başarılı olabiliriz? Üstadın sözlerini onaylama bağlamında İslam İnkılabı rehberinin de son yıllarda özellikle gençlere Kur'an-ı Kerim ezberlemeyi tavsiye ettiğine değinebiliriz.
Üstad Perhiskar, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Kur'an-ı Kerim konusuna dikkat edilmesi gerektiği tavsiyesi hakkında şöyle diyor. Baştan şimdiye kadar yetkililer arasında gerçekte İslam İnkılabı'nın büyük rehberi gibi Kur'an ile ünsiyet kuran ve dikkat eden kimse olmadı ve hatta ona yakın bile kimse olmadı. Kur'an gerçekten onun benliğinin derinliklerine nüfuz etmiştir. Kur'an'ın tüm yönlerine, hatta Kur'an'ın güzelliklerine bile özel bir ilgi gösterirler. Gerçekten de kim Allah'a sımsıkı tutunursa muhakkak ki doğru bir yola iletilmiştir o. Ayetinin bariz örneğidir.
Kur'an'ın yanı sıra akademik konularla da ilgilenen Üstad Perhiskar, hali hazırda bilgisayar mühendisliği mezunudur. 1989 yılında evlenen Üstad'ın Mehdiye ve Fatıma adında iki kızı vardır. İlginç olan ise Üstad'ın çocukların ilgi duyduğu konulara dikkat edilmesi gerektiği ve onlara zorla bir şey öğretmemesine inanmasıdır. Üstad çocuklarına Kur'an-ı Kerim ezberleme ve tilavet etmek için onları para ile ödüllendirdiğini belirterek Kur'an-ı Kerim ezberlemede teşviklerin çok etkili olabileceğini belirtiyor.
Üstad Şehriyar Perhiskar gençlere tavsiyede bulunarak şöyle devam ediyor. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim işlerinde kendiniz ön ayak olunuz. Bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim alanına, hatta Kur'an metnini zor okuyanlara da okumaya devam etmelerini tavsiye ediyorlardı. Hatta ne dediklerini anlamasalar bile. Zira bu kelam seviliyor ve etkilidir. Çalışmada ihlaslı olmaya çalışın. Yani gerçekten niyetiniz kendiniz değil Kur'an-ı Kerim'i gündeme getirmek olsun. Şimdi Üstad Şehriyar Perhiskar'ın 25 yaşındayken 1989 yılında müsabakadaki bir diğer tilavetini dinliyoruz.
Fa fi nu ila
perhizkar açısından İslami medya, Kur'an-ı Kerim çehresini en iyi şekilde gençlere tanımaları, sadece film ve tiyatro alanındaki sanatçıları tanıtmakla yetinmemeleri gerekiyor. Üstad Şehriyar Perhizkar bu konuda şöyle diyor: günümüzde bir kari, hafız ve Kur'an hocası bizim gençler için ne kadar bir örnektir? Onlara medya açısından ne kadar değer veriyoruz? Acaba eğer fitneler karanlık gibi size gölge düşürürse Kur'an'a sarılın hadisini duymadık mı? Bu zamanda kör düğümleri açabilen gerçekten Kur'an-ı Kerim'in öğretileridir.
Maalesef son yıllarda Üstad Şehriyar Perhizkar gırtlak rahatsızlığına yakalandı ve artık eskisi gibi törenlerde ve celselerde tilavet edemiyor. Kur'an-ı Kerim'in bu değerli üstadı için Allah'tan sağlık ve sıhhat, bereketli bir hayat niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Üstad Şehriyar Perhizkar ile ilgili sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden bizlere ulaştırabilir. Yayınlarımızı da www.parsuley.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden bahsettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Önceki sohbetimizde ayrıca perilerin cinsiyetinden genellikle dişi olduklarından da bahsetmiştik. Peri masallarında masalın kahramanı periyle evlenmeyi arzu eder ve onu aramaya başlar. Bazen bu arzu hiçbir sıkıntı çekilmeksizin gerçekleşir ve kahraman muradına erer. Bazen de peri kahramanla evlenmek için bazı şartlar öne sürer ve bu şartlar çiğnendiği takdirde de peri eşini ebediyen terk eder.
Perizat adlı masalda şöyle anlatılıyor. Kralın oğlu kapıyı açtı. Kapı büyük bir bahçeye açıldı. Basamaklardan indi. Bahçede perilerin padişahının kızı ve karşısında hizmetkarları duruyordu. Perilerin padişahının kızı şöyle dedi: "Ey kralın oğlu, kendi evine hoş geldin. Uzun süredir senin gelmeni bekliyordum. Hani oku fırlattığın andan beri." Büyük bir düğün düzenlendi ve perilerin padişahının kızı kralın oğlu ile evlendi. Kız evlenmeden önce kralın oğluna hiçbir zaman bu bahçenin dışına adım atmamasını ve ne zaman dışarı çıkmak istiyorsa onun eşliğinde çıkmasını şart koştu. Kralın oğlu kabul etti. Fakat birkaç gün geçtikten sonra verdiği sözü unuttu ve atına binerek ava çıktı. Perilerin padişahının kızı kralın oğlunun sözünü tutmadığını ve bahçeden çıktığını görünce çok üzüldü ve şöyle dedi: "Ona şöyle deyin, eğer kara kilim beyaz olursa sen de bana kavuşursun."
Perilerin bir başka özelliği de geleceği tahmin etmektir. Bazı masallarda periler gaybtan haberdardır.
Bu özellikleriyle genellikle masalın kahramanına yardımcı olur. Bu tür durumlarda peri karakteri kahramana sorunları nasıl çözebileceğini öğretir. Bazı masallarda ise periler gaybden haberdar olmadığı gibi çok saf karakterlerdir ve çok kolay kandırılır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde Beyaz Kuş öyküsüne başladık ve dedik ki bir kral vardı. Bu kral evlat sahibi olmuyordu. Ama daha sonra bir erkek evladı sahibi oldu. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretti. Öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi ve uzun yıllar kralın tahtını ele geçirmek istiyordu. Sonunda da kralı öldürdü ve kendisi onun yerine tahta oturdu. Ardından kralın eşi ve oğlunun da öldürülmesini emretti. Vezirin adamları kralın eşini öldürdü. Ama annesi onu dereye attığı oğlunu da öldü zannederek kendi haline bıraktı. Fakat çocuk ölmedi ve büyüdü. Ta ki bir gün zalim vezirle mücadele etmek için arkadaşları ile dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzat koydu. Vezir ise Şirzat ve amcasını yok etmek için bir plan kurdu. Şimdi dilerseniz maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Artık kral olan zalim vezir bir süre sonra kızına ülkenin çok güzel bir yerinde bir köşk yaptırdı ve kızını da oraya gönderdi. Öte yandan bu kız da babası gibi hilekar ve şeytan kılıklıydı. Bir gün Şirzat tek başına dağlarda dolaşırken kızın bir kalenin duvarlarının ortasında inşa edilen köşküne vardı. Şirzat çok acıkmıştı. Gökte bir kuş gördü. Okunu yaya yerleştirdi ve kuşu vurdu. Ancak kuş kralın kızının bahçesine düştü. Şirzat kalenin duvarına tırmandı ve içeri girdi ve karşısında köşkün tırasında güzel bir kızın oturduğunu fark etti. Kız Şirzat'ı görünce hemen aşağı indi ve kapıyı açtı ve onu içeri aldı.
Öte yandan kız hemen babasına bir kurye gönderdi ve bir an önce gelmesini istedi. Şirzat köşkte yemek yerken pencereden dışarıya baktı ve büyük bir ordunun köşke doğru ilerlediğini gördü. Şirzat bunun kızın komplosu olduğunu hemen anladı. Bu yüzden kılıcını çekerek kızı bir vuruşta öldürdü. Ardından duvardan atlayarak atına bindi ve arkasını kalenin duvarına vererek kılıcını çekti. Ve kralın gönderdiği ordunun içine daldı. Şirzat tek başınaydı ve karşısında büyük bir ordu vardı ve askerleri öldürmekle bitiremiyordu. Sonunda askerler Şirzat'ı kuşattı. Şirzat'ın artık kılıcını sallayacak hali kalmamıştı. Tam öldürülecekti ki birden uzaklardan bir ses duydu. "Korkma yeğenim, geldim." İşte bu ses Şirzat'ın amcasının sesiydi.
Amcasının sesini duyan Şirzat yeniden güç kazandı ve var gücüyle bir kez daha kralın ordusuna saldırdı. Çatışma o güne kadar kimsenin görmediği şiddetle devam etti. Kralın ordusundan çok sayıda asker öldürüldü. Birçoğu da esir düştü. Daha sonra Şirzat ve amcası adamlarıyla birlikte kente saldırdı ve zalim kralı öldürerek kenti fethetti. Şirzat kraliyet tahtını amcasına verdi ve kendisi de rahat bir yaşam sürdürmek üzere saraya çekildi.
Yandan yeni kral yani Şirzad'ın amcasının iki oğlu vardı. Fakat kral yeni Şirzad'ı iki oğlundan daha çok seviyordu. Bu durumu fark eden kralın oğulları bu kez Şirzad'a karşı kin beslemeye başladılar. Kral bu durumdan haberdar oldu. Bu yüzden de oğullarını ve Şirzad'ı çağırdı ve şöyle dedi. Bakın siz üçünüz de benim oğlumsunuz. Ama ben daha cesur olanınızı seviyorum. Peki hanginiz daha cesursunuz? Çocukların her biri kendini daha cesur olarak tanıttı. Bu durumu gören kral ise şöyle dedi. Galiba her biriniz kendini daha cesur biliyor. Madem öyle, o zaman sizin için bir şartım var. Kim benim atımın ulaşmadığı yere varır ve bana şimdiye kadar görmediğim bir şey getirirse, o gerçek pehlivandır.
Kralın büyük oğlu hemen babasının karşısına çıktı ve saygı gösterisinde bulundu ve bu işe hazır olduğunu ilan etti. Kral da ona harcırah vererek uğurladı. Kralın oğlu atına bindi ve yola koyuldu. Gece gündüz yol kat etti ve tam iki ay durmadan yol aldı. Ta ki bir gün bir yerden geçerken birden atı kişnedi. Atı durdurdu ve bir ağacın altında büyük bir yakut buldu. Atından indi ve kendi kendine "Eğer babam buradan geçmiş olsaydı mutlaka bu yakutu alırdı." dedi. Ve bu yüzden yakutu aldı ve atına binerek kentine geri döndü.
Kentte kralın büyük oğlu döndüğü haberi yayıldı. Kral kentin önde gelen büyüklerin oğlunu karşılamalarını emretti. Kralın büyük oğlu için kentte büyük tören ve şenlik düzenlendi. Ertesi gün kralın oğlu bulduğu yakutla babasının yanına gitti ve saygı ile karşısında durdu. Kral oğlunun alnından öptü ve ona bir anahtar verdi ve şöyle dedi. Kentin yanında bir dağın altında bir mağara var. Benim o mağarada 40 odam var. Bu yakutu al ve 11. odaya koy. Kralın oğlu mağaraya gitti ve 11. odanın kapısını açtı. Baktı ki oda onun bulduğu yakutlarla dolu. Kralın oğlu babası ona iyi bir ders verdiğini anladı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizleri imamet ve velayetin dördüncü parlayan nuru, ibadet edenlerin ziyneti anlamına gelen Zeynul Abidin lakaplı İmam Seccad aleyhisselamla tanıştırmak istiyoruz.
Ünlü rivayete göre İmam Seccad aleyhisselam, Kameri 38 yılında Cemadiyül Evvel'in ortalarında ve İmam Ali aleyhisselamın imamet döneminin sonlarında dünyaya geldi. İmam Ali aleyhisselamın hilafetinin son 3 yılı oldukça karmaşık bir dönemdi. Emevi hanedanı sürekli güçleniyor, bir o kadar zulüm, tecavüz, baskı, cinayet ve yağmalarını artırıyordu. Cahillik ve bağnazlığın simgesi olan kanser tümörü Havaric ise İmam Ali Aleyhisselam'a karşı savaş açarak Muaviye'nin zalim ve sahtekar iktidarının pekişmesinde önemli rol ifa ettiler ve sonunda da İmam Ali Aleyhisselam'ı Kufe Camisi'nde ibadet mihrabında şehit ettiler.
İmam Hasan Müçtebâ Aleyhisselam'ın 10 yıllık imamet dönemi başladıktan sonra İmam Seccad Aleyhisselam tüm bu yıllarda sevgili amcasının Muaviye ile mücadelesine şahit oluyordu. İmam Seccad Aleyhisselam ayrıca Kufe halkının bu büyük imama ihanetlerine ve cefasına da şahitlik ediyordu. Nitekim bu vefasızlıklar sonunda Muaviye'nin kurduğu kumpasla İmam Hasan aleyhisselamın şehit düşmesine yol açtı. O günlerde İmam Seccad aleyhisselam yaklaşık 13 yaşındaydı ve o sıralarda sevgili babası İmam Hüseyin aleyhisselamın imameti başladı. Bu dönemde İmam Seccad aleyhisselam, sevgili babası ve şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın Muaviye ile mücadelesine ve yazışmalarına şahit oluyordu. İslam iddiasında bulunan Muaviye, İmam Ali aleyhisselamın parlak imajını zedelemek ve kamuoyunu kandırmakla iktidarı ele geçirmişti. Yine Hücer bin Uday ve Malik Eşner gibi İslam aleminin seçkin sahabelerini masumane bir şekilde şehit ederek halk arasında derin panik ve dehşet yaratmış, böylece iktidarının temellerini pekiştirmeye çalışmıştı.
Muaviye türlü şeytani hilelere başvurarak cinayetlerini örtbas etti ve şarapçı Ayyaş nefsine düşkün olmakla ün yapan Yezid'i kendi halefi ve kendisinden sonra Müslümanların halifesi olarak atadı. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam söz konusu 10 yıllık sürede İmam Hüseyin aleyhisselamın tüm siyasi ve sosyal mücadelelerine şahit oluyordu. Ta ki Aşura faciası yaşandı. Bu olayın ardından İmam Seccad aleyhisselamın çok önemli ve zorlu risaleti başladı. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam, İslam dünyasının tümüne sadece kılıç hakim olduğu ve İslami ve insani mantıktan hiçbir iz bulunmadığı bir sırada, İslam ümmetinin önderliğini ve imametini üstlendi. Bu karmaşık ortamda İmam Seccad aleyhisselam Kerbela hamasetinin habercisi oldu.
Aşura hadisesinin geriye kalanlarının kulağında hala kılıçların çarpışma sesi yankılandığı bir sırada, zalimler onları Kufelilerin ihanet dolu bakışlarının önünde Ubeydullah bin Ziyad'ın sarayına götürdüler.
kendini savaşın galibi bilen ve iktidar sarhoşu olan Ubeydullah bin Ziyad, İmam Seccat aleyhisselamla karşılaşınca o hazretin benliğini ve gururunu kırabileceğini zannederek sert ve aşağılayıcı bir ifadeyle adını sordu. Ancak o hazret bin Ziyad'ın içi boş iktidarından hiçbir korkuya kapılmaksızın güçlü bir sesle Ali diye karşılık verdi. İktidar sarhoşu Ubeydullah bin Ziyad şöyle dedi. Yoksa Allah Ali bin Hüseyin'i Kerbela'da öldürmedi mi? İmam Seccad aleyhisselam Emevi zalimlerin Aşura'da işledikleri vahşi katliamı Allah'ın adına mal ederek kamuoyunu aldatmak istediklerini anladı. Bu yüzden büyük bir şecaat ve açık ifadeyle şöyle buyurdu. Ali benim kardeşimdi ki senin şeytani askerlerince şehit düştü. Onu Allah öldürmedi. Bilakis İslam düşmanı Yezid rejimi onun pak kanını haksız yere akıttı.
Tahran Radyosu.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın cesur duruşu ve açık sözlü oluşu Ubeydullah bin Ziyad'ı çileden çıkardı ve Ubeydullah bin Ziyad şöyle dedi. Sen benim sözümü bana mı iade ediyorsun? Bin Ziyad ardından cellada hemen İmam Seccad Aleyhisselam'ı öldürmesini emretti. Ancak o hazret bu tehdidi hiç umursamadan şöyle buyurdu. Beni ölümle mi tehdit ediyorsun? Bizim kültürümüzde şehadet üzücü veya musibet nitelikli bir hadise değildir. Şehadet bizim için keramet ve onur kaynağıdır ve düşmanlarımıza karşı en etkili silahtır. Ubeydullah, İmam Seccad Aleyhisselam'la tartışamayacağını ve bu diyaloğun devam etmesinin hakikatlerin gün ışığına çıkmasına sebep olacağını anladı ve bu yüzden esirleri ve İmam Seccad Aleyhisselam'ı Şam'a Yezid bin Muaviye'nin sarayına gönderdi.
Yezid bin Muaviye Şam Ulu Camii'nde büyük bir kalabalığı bir araya topladı. Böylece vahiy hanedanının şanını ve makamını düşürmek ve ehl-i beyt fertlerine hakaret etmek istedi. Bu yüzden Yezid satılmış bir alimi minbere çıkarttı. O da büyük bir küstahlıkla nübüvvet ve imamet hanedanına hakaret etmeye ve İslam düşmanı Ebu Sufyan hanedanına övgüler yağdırmaya başladı. Birden camiye hakim olan sessizlikten bir infilak gibi ses duyuldu ve cahillik karanlığında bir nur gibi parlayarak karanlık perdesini araladı. Bu ses İmam Seccad aleyhisselama aitti. İmam kesin bir tavırla satılmış alime haykırdı. Lanet olsun sana ey hatip! Sen mahlukun hoşnutluğunu ve rızasını ilahi öfke ve gazaba tercih mi edersin? Bil ki senin yerin cehennemin dibidir. İmam Seccad aleyhisselam daha sonra da orada bulunan insanların şaşkın bakışları önünde Yezid'e döndü ve şöyle buyurdu. Bırak da ben bu minbere çıkayım ve bu insanların hoşnutluğu ve saadetine vesile olacak bir hutbe okuyayım.
Yezid ilkin İmam Seccad aleyhisselamın bu talebini kabul etmedi. Ancak halkın itirazları ve baskıları ile karşılaşınca o hazrete konuşma izni vermek zorunda kaldı. İmam Seccad minbere çıktıktan sonra Allah Teala'ya en açık ve en güzel ifadelerle hamd etti. Ve Allah Resulüne selam gönderdikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah Teala biz Ehl-i Beyt'e bilim, sabır, cömertlik, fesahat, şecaat ve müminlerin kalbinde bize yönelik dostluk ve sevgiyi inayet buyurdu. İmam Seccad aleyhisselam daha sonra Pak hanedanını tanıtmaya başlayarak şöyle devam etti. Ben ilahi seçkin kul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evladıyım. Allah Teala onu risaletle görevlendirdi ve ona vahiy nazil buyurdu. Ben müminlerin abidesi, peygamberlerin varisi ve şirk ve putperestliği deviren Ali bin Ebu Talib'in evladıyım. Ben alemlerin en iyi kadını Fatıma selamullah aleyha ve Hatice selamullah aleyhanın evladıyım. Ben pak kanına bulanarak mazlumiyetin doruğunda şehit düşen bir insanın evladıyım. İmam Seccad aleyhisselam insanları daha fazla aydınlatmak için şöyle devam etti. Resulullah bizdendir. Emirül Müminin Ali aleyhisselam bizdendir. Cafer Teyyar bizdendir. Hamza Seyyid-i Şüeda bizdendir. İslam peygamberinin iki büyük torunu İmam Hasan ve İmam Hüseyin bizdendir.
Emevi hanedanına aldanan ve orada hazır bulunan insanlar hayretler içinde İmam Seccad aleyhisselamı dinliyordu. Ve o hazret her cümlesiyle birlikte hanedanın azametini ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının zalimane bir şekilde şehit edilmelerini insanlara anlatmaya devam ediyordu. Şam halkı şimdi kandırıldıklarını anlamaya başlamış ve üzüntüden gözyaşları akmaya başlamıştı. Duruma hakimiyetini kaybeden Yezid panikledi ve halkı susturmak ve İmam Seccad aleyhisselamın aydınlatıcı beyanatını engellemek için sarayın müezzinine namaz vakti olduğunu söyledi ve ezan okumasını emretti. Müezzin ayağa kalktı ve ezana başlayarak tekbir getirdi. İmam Seccad aleyhisselam hemen şöyle buyurdu. Allah'tan daha büyük hiçbir şey yoktur. Müezzin devam etti. Eşhedü en la ilahe illallah. İmam yine şöyle buyurdu. Allah'tan başka hiçbir ilah ve Rab olmadığına şahadet ediyorum. Müezzin devam etti. Eşhedü enne Muhammedun Resulullah. O sırada tüm gözler İmam Seccad aleyhisselamın üzerindeydi. İmam haykırdı. Ey Yezid, Resulullah senin mi yoksa benim mi ceddimdir? Eğer senin ceddin olduğunu söylersen herkes yalan söylediğini bilir. Ve eğer benim ceddim dersen, o zaman neden hem Allah'ın hem peygamberinin sevdiği kulu olan babam Hüseyin'i mazlumane şehit ettin? Malını yağmaladın, pak bedenini yerde bıraktın, hanedanını esir alarak sokaklarda dolaştırdın. Eyvahlar olsun sana, zira ceddim ve babam kıyamette seninle yüzleşecektir.
Bu durumda iyice şaşkına dönen Yezid daha önce İmam Seccad aleyhisselamı öldürme kararına karşın o hazreti teselli etmeye başladı ve kendini aklamak için şöyle dedi. Allah Mercani'nin oğluna lanet etsin. Eğer ben onun yerinde olsaydım baban Hüseyin ne isterse yapar ve karşı çıkmazdım.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsule.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.arib.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.